Tarihten Yansıyanlar.
Değerli dinleyiciler, tekrar merhabalar. Yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla sizlerle birlikteyiz. Yine önemli bir konu ve konuğumuzdan beraberiz. Daha önce de söylediğimiz gibi ara ara tekrar etmekte fayda var. Programımızın amacı tarihte meydana gelen olayların günümüze nasıl yansıdığının değerlendirilmesi ve güncel dış politik olayların analiz edilmesidir. Bu çerçevede daha çok tarih, kültür, medeniyet çerçevesinde tarihi olayları değerlendirip günümüze olan yansımalarını inceleyeceğiz. Konuklarımızdan bu çerçevede sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz Türk Devleti'nin ilk anayasası, 1921 anayasası. Osmanlı Devleti'nde anayasa hareketleri, Türk anayasa tarihi ve Türkiye'de parlamenter rejimden başkanlık sistemine geçiş konusunda olacak. Bugünkü konuğum Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hacı Mustafa Eravcı olacaktır. Önce kendisine hoş geldiniz diyerek kısaca bir kendisini tanıtmasını ve ondan sonra da Osmanlı Devleti'nden yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne anayasal hareketler konusunda kısa bir değerlendirme yapmasını bekliyorum. Sayın Hocam buyurun.
Hoş bulduk Sayın Hocam. Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesiyim. Modern anlamda anayasa düzenlemeleri kuşkusuz sizin de ifade ettiğiniz gibi Osmanlı döneminde 1876 tarihinde başlar. Ancak öncesinde bir dizi düzenlemeler vardır. Örneğin Senedi İttifak, Islahat Fermanı ve Tanzimat Fermanı diye nitelendirdiğimiz özellikle gayrimüslimlere verilen haklar, düzenlemeler ve diğer toplumsal kesimler arasındaki düzenlemeler ihtiva eden metinler söz konusudur. Ancak bunlara bizim anayasa metinleri dememiz söz konusu değildir. Daha öncesinde de aslında özellikle kanunlar hazırlanırken devletlerin dayanmış olduğu esasları belirleyen giriş metinleri vardır. Kavani-i Ali Osman dediğimiz Osmanlı kanunların namelerinin girişinde de Osmanlı Devleti'nin dayanmış olduğu esasları belirten metinler vardır. Bunlar daha çok örfi ve şer'i hukuk esasına dayalı olarak ortaya çıkmış metinlerdir. Daha öncesinde de isterseniz İslam öncesine de girdiğimiz zaman eski Türklerde örf vardır. Örfün de özellikle Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilik eserinde ve hepimizin çok bildiği Bilge Kağan kitabelerinde de devletin dayanmış olduğu esasları belirten temel maddeler söz konusudur. Ancak biz de Osmanlı Devleti'ndeki ilk temel anayasa hareketi biliyorsunuz 1876 tarihinde birinci meşrutiyetin ilanıyla beraber ortaya çıkmıştır. Bu kanun esasiye iki temel şey üzerine dayanır. Yani iki meclis üzerine inşa edilmiştir. Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması ve yasama ve yürütme yapılarının meclis üzerinde, meclisin içerisinden çıkarak şekillendirilmesi tarzında olmuştur. Ancak hepimiz biliyoruz ki Sultan Abdülhamit'in meclisi kapatmasıyla birlikte kanun-i esasiye de askıya alınmıştır. Daha sonra 2. Meşrutiyet döneminde süreç tekrar işletilmiştir. Ve aslında birinci meclis diye nitelendirdiğimiz Cumhuriyet'in ilanıyla beraber ortaya çıkan meclisteki birinci anayasasının özünde de kanun-i esasiye dediğimiz esasın devamı niteliğinde de bir özellik arz etmektedir.
Evet Sayın Hocam. Tabii ki Osmanlı'dan gelen anayasal hareketlerin yeni Türk Cumhuriyeti'nde de etkileri, yansımaları muhakkak olacaktır. Mesela işte bunlardan belki birisi de 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından sonra meclisin, TBMM'nin ilk ilan ettiği 20 Ocak 1921 anayasası ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olarak bilinen bir anayasa. Bu anayasaya baktığımız zaman genel hatlarıyla ne diyebiliriz tarihsel önemi hakkında?
Kurucu Meclis'in ortaya çıkardığı bu ilk anayasa bir defa çerçeveli bir anayasasıdır. Yani daha sonra ortaya çıkacak olan 61 ve 82 anayasalarına oranla daha çerçevesi dar olan, daha özgün bu anayasa Kurucu Meclis tarafından inşa edildiği için yürütme, yasama ve yargının birleştiği yani kuvvetler ayrılığının olmadığı bir anayasa niteliği taşımaktadır. Aslında meclis hükümeti yapısının oluşturulması noktasında da bu anayasa belirleyici olmuştur. Bu bakımdan bu birinci 1921 anayasası aslında bir yönüyle kuvvetler ayrılığının olmadığı daha çok yürütme bazlı meclisin kuvveti üzerinde yasamayı yürütme ve yargıyı eline aldığı bir anayasa niteliği taşır. Ama bir diğer taraftan da şöyle bir özelliği vardır bu anayasanın. Özellikle kurucu meclise gelen temsilciler tarafından yapıldığı için de sivil bir özelliği vardır. Merkezi yönetim bakımından merkeziyetçi bir niteliği olmakla beraber yerel ademi merkeziyetçilik açısından da özellikle yerel yönetimler vesaire bağlamında da daha katılımcı bir özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani birinci 1921 Anayasası aslında bir yönüyle de bütün toplumsal kesimlerin istek ve arzularının sivil temsilcileri tarafından dile getirilmesi noktasında da daha esnek, daha yumuşak, daha bir gevşek bir anayasa olduğunu iddia etmemiz söz konusudur. Ama bir boyutuyla da meclis hükümetini baz aldığı için özellikle bunun altını çizilmesi gerekir. Zira birinci mecliste hepimizin bildiği gibi yasama, yürütme ve yargı mecliste toparlanmıştı. Böyle bir özelliğinin de olduğunu söyleyebiliriz. Yani birinci 1921 Anayasası'nın bütün toplumsal katmanları temsil etme özelliğiyle beraber aynı zamanda milli mücadelenin zor şartlar içerisinde ikame edilmiş bir anayasa olması münasebetiyle de problemlere daha hızlı, daha pratik çözümler bulabilmek açısından da kuvvetler birliğini esas alan yürütmeyi daha aktif ve daha dinamik baz alan bir anayasa özelliğini taşımaktadır.
Evet. Şimdi tabii birinci anayasa yani 1921 anayasası kurucu anayasaydı. Daha sonra tabii 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra bir takım yeni ihtiyaçlar belirdi ve 1924 anayasasında da bu ihtiyaçlar ilave edildi, eklendi ve böylece yeni bir anayasa oluşturuldu. Aynı zamanda burada bu yeni anayasada da güçler birliğinden güçler ayrılığına evrildi. Fakat daha sonraki süreçte bu 1924 anayasasının aşağı yukarı bir 40 yıla yakın devam ettiğini ancak 1961'de yeni bir anayasayla Türkiye'nin karşılaştığını görüyoruz. 1961 anayasasını daha önceki bu iki anayasal sistemden ayıran temel belirleyici farklar nelerdi?
Tabii 1921 ve 24 anayasaları bahsettiğimiz gibi kurucu meclis tarafından ortaya çıkartılan metinlerdir. Ama şunun da altını çizmek lazım. 1924 anayasası aslında rejimin ne olacağı efendim gibi konular halledilmişti. 24 tarihine geldiği zaman cumhuriyet ilan edilmişti, saltanat kaldırılmıştı, halifelik kaldırılmıştı. Dolayısıyla 1924 Anayasası'nda aslında bu rejim merkezli bir düzenlemenin baz aldığını görüyoruz. Yani bir boyutuyla parlamenter sistem tam anlamıyla kendini göstermez. Meclis hükümeti sistemini görürüz ama burada daha çok katılımcı bir meclis yapısının olduğunu söyleyebiliriz bu 1924 anayasasında. Yani yine efendim Cumhurbaşkanı var, Meclis Başkanı var ve Meclis Cumhurbaşkanı'nın atadığı reisi Başbakan tarafından da icra vekilliklerinin oluşturulduğu bir yapının olduğunu görüyoruz. Ama burada da şöyle bir özellik var. 24 Anayasası'nda da tam anlamıyla kuvvetler ayrılığı söz konusu değildir. Yani özellikle mahkemeler, istiklal mahkemeleri bu süreçte de devam etmiştir. Ondan sonra yürütme diye nitelendirdiğimiz icra kurulunu da çok yasamayla çok da bağımsız değildir. Daha çok Cumhurbaşkanlığı'nın atamalarıyla şekillenen bürokrasiden veyahut da meclis içerisinde atamasıyla şekillenen bir şeydir. 61 Anayasası 1924 ve 21 Anayasası'ndan tamamen farklıdır. Özellikle 61 ve 82 Anayasaları darbeler sonrasında ortaya çıkan anayasalardır. Bu bakımdan ortaya çıkış şeyleri, süreçleri ve şartları bütünüyle farklıdır. 61 Anayasası hepimizin bildiği gibi efendim işte sizin de ifade ettiğiniz gibi 24 Anayasa uzun bir soluklu katılımcı değil çoğulcu bir anayasa niteliğini taşır. Onun için uzun bir süre devam etmiştir ama 61 özellikle Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi sonrasında ve Soğuk Savaş'ın kendi dinamikleri içerisinde dünyadaki gelişmelere dair olarak Türkiye yeni bir siyasal sürece evrilmiştir. Bu arada özellikle NATO'ya girilmesi de bunu tetikleyen önemli unsurlardan birisidir. Bütün bunlar Türkiye'de yeni bir süreci başlatmıştır. Hepimizin bildiği gibi bir 60 ihtilali süreci yaşanmıştır ve o dönemin başbakanı da ve diğer bakanla önemli 3 bakanı da hepimizin bildiği gibi idam edilmiştir. Dolayısıyla bu 61 Anayasası daha çok Milli Güvenlik Konseyi yani darbeyi yapanlar tarafından bir de temsil heyeti tarafından özellikle sivil kanadını temsil heyeti oluşturmuştur. Askerler ve temsil heyeti tarafından oluşturulan bir anayasadır. Dönemin konjektürü açısından baktığımız zaman da aslında kuvvetler ayrılığı ve sosyal haklar özellikle ekonomik ve sosyal haklar açısından da daha özgür bir niteliği olan, dönemin şartları içerisinde olan bir anayasa niteliğini taşır 1961 Anayasası. Ama bir boyutuyla da özellikle yargı kurumlarının inşa edilmesi bu dönemde, özel kurumların oluşturulması bu dönemde oluşmuştur. Ki Danıştay'dır, Yargıtay'dır, HSK'dır bu kültür yapıların oluşması bu dönemde. Bunun dışında özellikle Devlet Planlama Teşkilatı'nın oluşturulması. Yani o dönemde özellikle yasama ve yürütme arasında bir dengenin oluşturulması noktasında yeni yapıların oluşturulmasını olmuştur. Hepimizin bildiği gibi bir de ilk defa bu anayasada meclis ikili bir meclis oluştu. Millet Meclisi ve bir de Senato diye nitelendirdiğimiz yeni genç neslin çok bilmediği bir ikili yapılı vardır. Osmanlı sistemindeki olduğu gibi. Bu bakımdan kanun esasiyeyle 1961 Anayasası bu ortak noktalardan bir tanesi belki bu olduğunu söyleyebiliriz. 61 Anayasası bir defa özellikle o dönemin şartlar içerisindeki hepimizin bildiği gibi sendikal haklar noktasında, sosyal haklar noktasında, bireysel haklar noktasında son derece getirmiş olduğu önemli haklar vardır. Bu tür bir yapılanma ancak şöyle bir şey doğurdu tarihsel süreç içerisinde. Güçlü iktidarların iktidara gelmemesini ve Türkiye'de bir hükümet bunalımının zuhur etmesine neden oldu. 1961 Anayasası'ndan sonraki sürece baktığımız zaman nihayetinde darbeler süreci 65 Adalet Partisi'nden sonra sürekli koalisyonlarla yönetilen bir sürece girdi. Ve sağ sol çatışması, sendikal hareketler, öğrenci hareketleri diye nitelendireceğimiz o dönemin konjonktür içerisinde yeni bir sürece girildiği için hükümette ve yürütmede bir ciddi bunalım doğdu. Onun için 1971'de biliyorsunuz askeri muhtıra vardır. 72'de 61 Anayasası'nın tekrar revize edilmesi, biraz daha devleti güçlendirme adına çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Aslında insan özellikle sosyal haklar, ekonomik haklar, sendikal haklar noktasında 1961 anayasasının getirmiş olduğu hakların bir tık alta doğru tekrar gidilmesine sürecini başlatmıştır. Ancak bu da özellikle 1961 anayasası da yani darbeler veya askeri yapıların vesayet yapılarının etkin olduğu ve hakim olduğu bir yapıyı, bir süreci beraberinde getirdiği için tam anlamıyla da burada da katılımcı bir şeyden bahsedilemez. Yani özellikle temsil heyetini oluşturanlara CHP ve diğer partilerden oluşması bir boyutuyla 61 anayasasına sivil bir boyut kazandırmakla beraber aslında Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin daha belirleyici olmaları askerin vasayetinde bir yönetim yapılanmasının oluşmasını sağlamıştır. Ama 1961 anayasası çok partili hayatın getirmiş olduğu imkanları sağlayan bir siyasi parti kanunu da beraberinde getirmiştir. Bu bakımdan parlamenter sisteminin en iyi bir şekilde uygulandığı bir süreçtir aynı zamanda. Ama bu sistem koalisyonları sürecini beraberinde getirdiği gibi anlattığım gibi bir yönetimsel tıkanıklıkları da beraberinde getirmiştir. O dönemin özellikle çeşitli sosyal kesimler arasındaki çatışmaları beraberinde getirmesi sağ sol mezhepsel çatışmalar vesaire gibi sendikal hareketler, öğrenci hareketleriyle beraber toplumda bir anarşi, terör, kaotik bir sürecin beraberinde yaşamasını demiştir. Ve bu süreç özellikle 72 anayasasındaki revizyonlara beraber ki askeri muhtırayla beraber yeniden bir yapılanmaya girdi ama bu da bu süreci durduramadı. Bu 1980 yılına kadar giden, çünkü zaten 61 anayasası askeri yapıya ve askerlerle beraber diğer yargıç yargıç yapılarına çok ciddi yetkiler vermişti. Bu da siyasetin üzerinde çeşitli hegemonik yapıların ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Aslında buradan almak lazım. Bu vesayet sisteminin ortaya çıkış sürecini burayla bağlamak lazım. Bu süreç öyle olduğu için de askerler veya işte bu bahsetmiş olduğum devlet içerisindeki yapılar, özerk yapılar zaman içerisinde kendilerine bir misyon üstlendiler, görev üstlendiler. Yani işte cumhuriyete veya özellikle sisteme korumaya, muhafaza etmeye dönük bir görev misyonu üstlendiler. Nitekim 1980 ihtilali askerlerin sivil otoriteye el koyması süreci de böyle bir sorumluluk içerisinde 61 anayasasının özellikle cumhuriyeti kollama ve muhafaza etme adı altında askeri yapıya vermiş olduğu kanunlar dahilinde el koymasına vesile oldu. O bakımdan 61 anayasası da 72 ve 82 anayasası da askeri darbeler sonrasında ortaya çıkan askeri niteliği ağır basan 82'ye kadar katı değil ama 82 anayasası da katı bir anayasa niteliğini göstermektedir.
Evet Sayın Hocam, yani burada tabii 61 ve 82 anayasalarının bir askeri darbe neticesinde meydana geldiği için özellikle askeri vesayet noktasında bir takım tıkanıklıklara sebep olduğu, sivil siyasetin önünün açılması noktasında, sivil siyasetin gelişememesi noktasında işte 60 ile 80 arası bazı bir takım olayların, sosyal olayların, terör olaylarının meydana gelmesi vesaire, bütün bunlar sivil siyasetin bir türlü oturmaması ve filizlenmemesi, yeşermemesi, gelişememesi nedeniyle ortaya çıktı. 82 Anayasası da işte bir darbe anayasası olduğu için demin de sizin bahsettiğiniz bu askeri vesayet bir türlü kaldırılamadı. Sonraki süreçlere baktığımız zaman işte Türkiye önemli bu özellikle anayasal süreç açısından, anayasa tarihi açısından önemli tarihi kırılma noktalarından, merhalelerden geçti. İşte birisi 2010'daki referandumdu. Bir diğeri ise anayasal sistemin değişmesi 2010 17'deki efendim. Şimdi bu konularda özellikle bu 2010 referandumu ve 2017'deki işte anayasal değişikliği dikkate aldığımızda acaba parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişte temel argümanlar, böyle tekrar bir hatırlama açısından dinleyicilerimize bahsetmemiz uygun olur. Hangi şartlar, hangi ihtiyaçlardan dolayı Türkiye'nin böyle bir geçiş sürecine, geçiş yörüngesine girmesine sebep oldu? Bunları kısaca nasıl özetleyebiliriz?
Ona geçmeden önce bir şeyi tamamlayalım hocam, müsaade ederseniz. Özellikle 82 Anayasası bir sürü revizyon geçirdi. Hepimizin bildiği gibi 87'de ilk defa siyasal temsilcilere yeniden hakları tanınması, 95'te yine bu tarzda sivil yapılarla ilgili olarak hakların tanınması söylendi. Aslında burada anayasal yapının, yani 2010 sürecine giden şeyde 28 Şubat süreci önemli bir süreçtir. Çünkü özellikle postmodern darbeyle sivil yapının ortadan kaldırılması ve 2007'de e-muhtıranın verilmesiyle birlikte Türkiye'de bu vesayetçi sisteme karşı yeniden bir sivil yapının oluşturulması ve bu biraz önce bahsetmiş olduğum o koalisyonlar süreci ve vesayet sistemlerinin ülkede oluşturdukları sosyoekonomik siyasal tıkanıklıklarını gidermek adına bir bilinç oluştu. Özellikle son dönemde 2002 tarihinden sonra AK Parti'nin iktidara gelmesi ve istikrarlı bir sürecin başlaması, ama bu sürece dahi zaman zaman çeşitli özerk yapılar üzerinden müdahalelerin gerçekleştirilmeye başlanması, bu istikrarlı sürecin yeniden bir yapılanma sistemine uygun olarak yeniden şekillendirilmesi ve tarihsel tecrübemize uygun olarak yeni bir yapılanma, özellikle Osmanlı ve Osmanlı öncesinde olduğu gibi daha efendim tek merkezli cumhurbaşkanlığı veya başkanlık sistemine doğru bir sürecin işlemesi gerektiğini, hem istikrar açısından hem de özellikle parlamenter sistemde var olan güven oyu, ondan sonra ve bakanların meclis içerisinden oluşturulması gibi nedenlere dayalı olarak yeniden oluşturulması ve bu ihtiyaçların, bu tıkanıkların giderilerek daha profesyonel, daha verimli, daha dinamik bir şekilde işletilmesi açısından 2010 yılında hepimizin bildiği gibi bir referanduma gidildi ve daha öncesinde aslında bir 2007'de 367 krizi var, hatırlıyorsunuz. Bütün bunlar Türkiye'nin yeni bir sisteme dönüşmesi gerekliliğini ortaya çıkardı ve bu böylelikle ilk defa halk tarafından Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve 2010 yılında da başkanlık sistemi veya Cumhurbaşkanlığı sistemine yürütmenin Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirme sistemine geçilmesi öngörülmüş oldu. Böylelikle Türkiye aslında kendi potansiyelini kullanma noktasında da çok önemli bir süreci beraberinde yakalamış bulunmaktadır.
Evet Sayın Hocam, tabii sürece baktığımız zaman işte Osmanlı'dan gelen efendim işte yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasalarıyla beraber devam eden bir tarihsel süreklilik görüyoruz. Ancak tabii devlet dediğimiz aygıt işte demokrasi kadar, insan hakları kadar, efendim sosyal haklar kadar, siyasal haklar kadar aynı zamanda istikrar, hükümet sisteminin işlemesi, rejimin işlemesi ve aynı zamanda da devletin bekasıyla da alakalı bir durumdur. Devletin tüm bu unsurları dikkate alması gerekir. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte gerek 28 Şubat 1998'deki hadiseler, gerek 2007'deki 367 krizi ve e-muhtıra, o dönemdeki bir takım olaylar bize şunu gösterdi. Türkiye'deki sistemin, devlet sisteminin bir takım açıkları ortaya çıktı. Bu istikrarsızlık üretiyor. Hükümet sisteminin yürümesinde bir takım problemlere yol açıyor. Dolayısıyla tüm bunların giderilmesi noktasında yeni bir sistemin, yani başkanlık sisteminin hem devletin çabuk işleyişi hem de bu bahsettiğimiz sorunların giderilmesi noktasında uygun olacağı düşüncesiyle böyle bir yol yöntem denendi ve neticede de işte 2018 yılındaki seçimler neticesinde Türkiye ilk başkanını seçti ve böylece Cumhurbaşkanlığı sistemi de uygulamaya kondu. Sayın Hocam, güzel bir ufuk turu oldu. Hakikaten tarihsel süreç ve günümüzde parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş noktasında bunun arka planını, nedenlerini, buna ihtiyaç duyulan sebepleri ortaya koymaya çalıştık. Ben teşekkür ediyorum ve sayın değerli dinleyicilerimize de artık programın sonuna geldik ve bu vesileyle tüm dinleyicilerimize sağlık ve esenlik diliyorum ve önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.
Tarihten yansıyanlar.